tarihinin izinde.
Türk tarihinin izinde birlikteliğimiz başladı. Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Programı Neslihan Değirmencioğlu hazırlıyor. Kumanda masasında Nuri Göktaş, ben Sedat Ağoğlu. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Üyesi, Doçent Doktor Güray Kırpık hocamızla birlikteyiz. Türk tarihinin izindeyiz sevgili dinleyicilerimiz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk Sedat Bey.
Güray hocam, öncelikle Romanya'dan Seyfullah Kostak adlı dinleyicimiz programımıza ve özellikle size çok teşekkür etti geçen hafta. Programımızın sonundaydık, söylemeye fırsat bulamadık. Bu selamları size iletelim.
Biz teşekkür ederiz. Aleyküm selam diyoruz dinleyicimize.
Ve bir başka dinleyicimiz Ali Oda adlı bu dinleyicimiz de 50 yıldır bizim radyomuzu dinliyormuş. Hocam bu çok gurur verici bir şey bizler için. Ve programımızı da ilgiyle takip ettiğini söylüyor. Daha önce de bizden kitap kazanmıştı. Siz duyurmuştunuz, yolladık kendisine de değerli dinleyicimizin. Biz de ona teşekkür ediyoruz. Ali Oda adlı dinleyicimize. Ve şimdi Güray hocam, hep yaptığımız gibi kitap armağanımız var. Ama ilk bizi arayan, bize ilk ulaşan dinleyicimize armağan ediyoruz. Bu kitabı, hangi kitap olduğunu duyuralım hocam dinleyicilerimize sizin aracılığınızla. Ondan sonra da ben telefon numaralarımızı, elektronik posta adreslerimizi ileteyim.
Evet. Profesör Doktor Mehmet Altay Köymen hocanın Selçuklu Devri Türk Tarihi adlı eserini Türk Tarih Kurumu yayınlarından hediye ediyoruz.
İlk hocam Mehmet Ali Köymen hocanın da kim olduğunu burada rahmetli anıp
Mehmet anladın, Altay mi? Köymen hocamız Selçuklu tarihçiliğinin ve Türk tarihinin en büyük hocalarından birisi veya duayen diyebiliriz. Bir anlamda Selçuklu tarihçiliğimizde birkaç büyük hocamızdan belki de ilk sırada gelenidir. Rahmetli hocamızı
saygıyla, rahmetle
anıyoruz, hatırlıyoruz.
Evet, değerli dinleyicilerimiz, Mehmet Altay Köymen gibi bir efsane Türk tarihçisinin Selçuklu Devri Türk Tarihi adlı kitabını armağan edeceğiz. Bize ilk ulaşan dinleyicimize telefon numaralarımız 463 3419 ve 463 3421. Elektronik posta adresimiz tttürktarihi@trt.net.tr. Twitter adresimiz @trt_türktarihi ve kısa mesaj numaramız da 535-472-6011. Türk Tarihinin İzinde programındasınız, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Değerli dinleyicilerimiz, biliyorsunuz Karahanlı Devleti'ni inceliyoruz. Doçent Doktor Güray Kırpık hocamızla birlikte Türk tarihinde Karahanlıların izindeyiz. Bu hafta devam edeceğiz. Hocam Satuk Buğrahan'la birlikte Karahanlı Devleti'nde İslamiyet'e yoğun geçişler, 200 bin çadır, 1 milyon civarında mucizevi diye ifade edilebilecek bir geçiş ve bunun önemini ve sonuçlarını Türk ve dünya tarihi açısından vurguladınız. Şimdi şununla başlayalım istiyorum. Karahanlı Devleti'ne ilk Müslüman Türk Devleti'dir ifadesi tarih bilimi açısından doğru mudur?
Evet, bu konu iki devlet arasında tartışmalı oldu yer yer. Bilim adamları dediler ki İdil Bulgarları Devleti de var. Dolayısıyla biz İdil Bulgarlarını da saymalıyız şeklinde kanaat belirten tarihçilerimiz var elbette. Ama Müslüman Türk Devleti olarak ve merkezi Türk topluluklarının yaşadığı en büyük sahada, Orta Asya'nın Türkistan sahasında, merkezi bir Türk tarihinin kültür havzasında kurulmuş devlet olarak çok yönlü katkıları olan, mirası olan büyük devlet Karahanlı Devleti'dir. Yani İdil Bulgarlarından daha büyük bir miras bırakmışlardır. Daha etkili bir miras siyaseten ve sosyal olarak da olaylar itibariyle büyük bir tarih dilimini temsil eder Karahanlılar Devleti. Bu bakımdan biz tarihçilikte bu olayı ilk büyük Müslüman Türk Devleti olarak görüyoruz. Yani Karahanlı Devleti'nin kuruluşunu ve Müslüman olması, Müslüman bir Türk İslam Devleti olmasını İdil Bulgarlarından daha geniş bir havzaya hitap etmesinden dolayı kabul ediyoruz. tarihçilikte daha önde geliyor. Karahanlı Devleti'nin ilk Müslüman Türk Devleti olarak kabul edilmesi mantıklı.
Hocam ama İdil Volga Kumanlar.
İdil Bulgarları.
İdil, bu devlet,
Bulgar Devleti.
Bulgar yani. Devleti hocam evet, orada.
Müslüman bir Bulgar Devleti o da.
Kitlesel anlamda İslamiyet'e bir geçiş söz konusu değil hocam.
Aslında orada da var kitlesel İslamiyet'e
hocam geçiş. Bunu açar mısınız biraz evet.
Şöyle bildiğiniz gibi daha önce de üzerinde konuştuk bu İdil Bulgarlarının. 920 yılında Almuş Han Abbasi halifesine bir elçilik heyeti göndermiştir. Bu elçilik heyeti Abbasi hükümdarından İslam dinini anlatacak alimler, bilginler istemektedir. Ve Abbasi hükümdarı da İbn-i Fadlan'ın da bulunduğu bir heyeti 921-22 yıllarında Bulgar şehrine göndermiştir. Bu hatıra kitabından biz Almuş Han'ın hayatı, Bulgar Hanlığı'nın İslamiyet'i yaymayla ilgili çabaları üzerinde bilgi sahibi oluyoruz. Orada baktığımız zaman biz Almuş Han'ın henüz İslamiyet'e yeni girmiş olan bir Türk devletinin başında bulunduğunu ve İslamiyet'in bazı kurallarını halkına öğretme gayreti içerisinde olduğunu görüyoruz. Yani yeni medreseler, camiler açılması, bununla ilgili İslam diniyle ilgili mektepler, okuma yazma faaliyetlerinin kurulması safhasında çok detaylı bilgiler veriliyor. Dolayısıyla orada biz resmi bir İslamiyet'e girme hadisesinin yaşandığı olayını bu seyahatnameden de anlıyoruz. İkinci bir olay Şan Kızı Destanı'nda da Bulgar topluluklarının Müslüman Araplarla beraber diğer topluluklara yani düşman kabul ettikleri kuzeydeki topluluklara karşı savaşırken anlatılıyor ve İslam'a girdiklerinden bahsediliyor. Şan Kızı Destanı da bize 820'li yıllardan itibaren Bulgarların İslamiyet'e girdiğine dair bilgiler vermektedir. Dolayısıyla Türklerin İslamlaşması olayı çok daha önceleri başlıyor biliyorsunuz. Yani 750 Talas Savaşı büyük bir kırılma dönemidir dedik. Ancak 750 Talas'tan önce de biz İslamlaşmadan bahsediyoruz. Yani 4 halife dönemine kadar giden, 650'li yıllara kadar giden bir Müslümanlaşma, kültür değişimi hadisesini görüyoruz. Birdenbire İslamiyet'e bütün Türk topluluklarının aynı coğrafyada yaşamadığını da düşündüğümüzde mümkün olay olarak tanımlayamayız. Yani Çin'den Avrupa'ya kadar olan sahada yaşayan Türk toplulukları elbette parça parça İslamiyet'e gireceklerdi. Ve hatta bir kısmı belki de yüzlerce, belki bin yılı aşkın bir süre sonra İslamiyet'le karşılaşmış olacaktı. Ancak merkezi anlamda kalabalık Türk topluluğu Orta Asya'da yaşadığı için Karahanlılar bölgesi, merkez kimliği, kalabalık Türk topluluklarının yaşadığı bölgeyi kuşatmıştır ve hepsi İslamiyet'e girmiştir.
Bu hocam burada bir sorum var size ama Almanya'dan dinleyicimiz Osman Nuri Kırboz bize ulaştı ve bu haftaki kitabımızı kazanan dinleyicimiz oldu. Bizi dinlediği için kendisine teşekkür ediyoruz. İyi okumalar diliyoruz hocam bu çok önemli eseri.
Hayırlı olsun diyoruz dinleyicimize.
Altay Köymen Hoca'nın, Profesör Doktor Mehmet Altay Köymen'in Selçuklu Devri Türk Tarihi adlı kitabı Almanya'dan bizi arayan Osman Nuri Kırboz adlı dinleyicimizin oldu. Şimdi hocam İdil, Volga, Bulgar Türk Devleti ve ondan öncesinde de İslamiyet'e sistematik olmasa da yavaş yavaş geçen Türk kitleleri, Türk insanı. Fakat Türk tarih yazımında ister bizim yerli tarihçilerimiz olsun ister yabancılardan bu konuyla uğraşanlar olsun. Karahanlılar Satık Buğrahan dönemini bir milat olarak algılama ve anlama ve bunu anlatma göze çarpıyor. Evet. Neredeyse İdil Bulgar Türk Devleti'nden bizim insanlarımızın çok fazla haberi yok.
Evet İdil Bulgar Devleti'nin
bu neden hocam? Evet.
Tarih kaynakları açısından elimizde bulunan kaynakları daha kısıtlı. Daha az sayıda eser elimize ulaşmıştır. Oysa Karahanlılara baktığımız zaman çok sayıda kaynakla biz Karahanlı Devleti tarihini biliyoruz. Aynı zamanda elimizde bulunan bu eserlerin bazılarını da şimdi belirtelim. Mesela Divan-ı Lugat-ı Türk, Türk dilinin en eski sözlüğü Kaşgarlı Mahmut tarafından Kaşgar'da yazılmıştır. Karahanlı hükümdarına armağan edilmiştir. Doğu Karahanlı bölgesinde yazılmıştır.
Tarihini de söyleyelim hocam.
Yani 1072 yılında. Diğer bir eser Yusuf Has Hacib'in Kutadgu Bilig adlı eseri 1070 yılında yine Karahanlı hükümdarına armağan edilmiştir. Burhan Karahan bu armağanı kabul etmiştir. Ve Kutadgu Bilig de bir nasihatnamedir. Mutluluk veren bilgi, mutluluk bilgisi. Yani ideal devlet yönetimini, devlet teşkilatını kurgulayan, idealize eden, tanımlayan bir teorik kitabıdır. Bu anlamda Kutadgu Bilig de Müslüman Türk Devleti nasıl olmalıdır fikrinin ya da sorusunun cevabını veren bir eserdir diyebiliriz. Orada devlet teşkilatına dair çok temel umdeleri, kaideleri görüyoruz. Üçüncü bir eser, Tarihi Kaşgar, Almayi'nin yazmış olduğu, aynı dönemde yazılmıştır. Yine 1080'li yıllarda Karahanlı Havzası'nda Kaşgar'da yazılmış bir Tarihi Kaşgar adlı eser var. Karahanlı Devleti tarihidir. O da önemli bir eser olarak günümüze kadar gelmiştir. Dördüncü bir eser daha var. Divan-ı Hikmet Ahmet Yesevi'nin eseri. İsficap'ta Batı Karahanlıları bölgesinde ve Doğu Karahanlı bölgesinde de tanınmış bir eserdir. Aynı zamanda Türklerin İslamiyet'e girişinin orada adeta Kur'an-ı Kerim ve hadislerin Türkçe olarak tercümesini görürüz Hikmetler'de. Divan-ı Hikmet'in halk arasında ezberlenmesi, Türk kültüründe günümüze kadar mütevatir yani geleneksel olarak gelen bir eserler yığını halinde, hikmetler yığını halinde bulunuyor olması, yaşatılıyor olması önemli bir hadisedir. Ve hala Doğu Türkistan bölgesinde Türk halkı arasında, Uygurlar arasında hikmetler okunmaktadır, ezbere okunmaktadır. Bu bakımdan önemli bir dönüm noktası Karahanlılar, yani günümüze kadar izleri somut şekilde bulunan elimizdeki eserlerle, halk dilindeki literatürel destanlar ile, yani yaşayan bir tarih var Karahanlılardan günümüze gelen. Yaşayan bir dil var. Mesela Çağatay Türkçesi bugünkü Uygur Türkçesiyle, Hakaniye lehçesiyle örtüşmektedir. Bugün Anadolu Türkçesiyle karşılaştırdığımız zaman az çok farklı lehçeleri duymuş olan bir araştırmacı çok rahatlıkla Karahanlı Hakaniye Türkçesini anlayabilmektedir.
Yani biraz üzerinde durduğu zaman anlaşılıyor tabii, değil mi hocam? Tabii, evet. Şimdi hocam İslamiyet'e, Türklerin İslamiyet'e geçişinde Karahanlı Devleti'nin önemini, Satuk Burak'ın önemini vurguladınız. Fakat devlet yapısı ve devlet teşkilatına ilişkin söyleyeceklerinizle ara vermiştik geçen hafta sözlerimize. Dilerseniz buradan devam edelim.
Evet, Karahanlı Devlet Teşkilatı yapısal olarak baktığımızda ademi merkeziyet dediğimiz, merkezin yok farz edildiği bir teşkilat yapısı. Çoklu bir hiyerarşi var. Büyük Kağan var ama Büyük Kağan'a tabi olan hiyerarşik olarak diğer Kağanlar var. Yani ikinci dereceden, üçüncü dereceden, dördüncü dereceden.
Bir önceki kuşakta Yabbu evet. diye adlandırılanlar mı hocam?
Evet. Yani ikinci Kağanlar veya Buğrahanlar ile Arslanhanlar. Şimdi Buğrahan doğudaki hükümdar. Büyük Han kabul ediliyor Karahanlılarda. Arslanhan ise batıdaki idi. Ancak şöyle bir durum var. Batıdaki Büyük Han olmak istediğinde Buğra lakabını kullanmaya başlıyordu. Bu takdirde bir karışıklık ortaya çıkmış oluyordu. Yani kendisini diyelim Büyük Han vefat edince batıdaki kendisini Büyük Han olarak görmek istiyorsa kendisine Buğra lakabını veriyordu. Bu defa doğudaki de Buğra olduğu için doğudakinin çatışma ya da kardeşi diyelim doğudaki hanlığı temsil eden Tigin kendisini Buğra ilan edince iki tane Buğra ortaya çıkıyordu. Bu defa iki Buğra'nın karşısında İki ayrı Arslanhan durmak durumunda kalıyordu. Birdenbire devlet 4'e, 8'e hatta daha fazla oranda paylaşmaya doğru gidiyordu. Bu da devletin ademi merkeziyet yapısını gösterir. Yani devlet 4'lü, 8'li parçalara birdenbire kolaylıkla ayrılabiliyordu. Ve Karahanlı Devleti'nin en büyük zaafı da teşkilattaki bu orun ve ülüs sistemi idi.
Hocam orun ve ülüs sistemi nedir?
Orun ve ülüs sistemi... Hanedan ülkenin sahibidir ve hanedanın bütün üyeleri de ülkenin ortak mirasçısıdır. Bundan dolayı Büyük Han öldüğünde hanedan kendi arasında ülkeyi paylaşır ve Büyük Han olarak belirlenecek kişi de kim güçlüyse o olur. Yani bu da savaşlarla ortaya çıkar.
Ama hocam Türk töresinde mal mülk en küçük erkek çocuğa, fakat imparatorluk yani Tiginlerden kanlığa geçiş en büyük erkek çocuğa. Zaman içerisinde bu değişime mi uğramış?
Veliahtlık veyahut da şöyle diyelim Tiginlik, Şadlık silsilesi Türk töresinde görülür. Ancak bağlayıcı değildir. Esas olan hanedanın ortak malı, ailenin ortak malı olması hususudur. Esas olan budur.
Hocam Adem'i merkeziyetçi yapı şu halde, eğer sonuçlardan yola çıkarsak Karahanlılara da bir zarar vermiş midir?
Tabii zararları olmuştur. Şöyle izah edeyim. Karahanlı Devleti kısa sürede parçalara ayrılmıştır. 1042 yılında baktığımız zaman Karahanlı Devleti'ni 4 ayrı ülkeye bölünmüş olarak görüyoruz. Her ne kadar biz bunu Doğu Karahanlılar ve Batı Karahanlılar olarak görüyorsak da Doğu da kendi içerisinde 2 ve 4 parçaya ayrılmıştı. Batı Karahanlılar da kendi içerisinde 4 parçaya ayrılmıştı. Dolayısıyla 1042 yılından itibaren biz aslında 8 ayrı Karahanlı Melikliği ya da küçük devleti görüyoruz.
Tam bu esnada da hocam Selçuklu Devleti kurulmuş durumda.
Tabii ki Selçuklu evet. Devleti ile olan ilişkiler açısından da bu dönem önemli ve bir fırsat teşkil etmiştir. Selçuklu Devleti'nin kuruluşu yıllarında yaşanan Karahanlıların dağınık hali, yani iç mücadele ve buhranlı dönem Selçuklulara yol açan bir dönem olmuştur. Aynı şekilde biz Gaznelilerde de bir zayıflama görüyoruz. Selçuklu Devleti'nin yolunu açan gelişmeler bölgede böyle güçlü devletlerin bu kuruluşla beraber senkronize bir şekilde aynı tarihlerde Selçuklu güçlenirken, yerleşirken, yayılırken Gazneliler ve Karahanlıların ise parçalanıp birbiriyle iç çatışmaya, kargaşaya sürüklenmiş olmasıdır.
Evet. Değerli dinleyicilerimiz, Güray Kırpık hocamıza şimdi bir sorum daha var ama nefeslenme zamanı geldi ve Neslihan, hemen ben bugün senden daha hızlıyım. Hocam yazıyordu, bir ara verelim nefeslenelim diye. Ardından devam edeceğiz değerli dinleyicilerimiz.
Programımıza katılımınızı bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 90 312 463 34 21 ve 90 312 463 34 19.
Devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndasınız. Türk tarihinin izindesiniz bizlerle birlikte. Doçent Doktor Güray Kırpık hocamızla Karahanlı devlet yapısını konuşuyoruz. Ben hocama iki soru soracağım. Birincisi hocam, şimdi ilk sistematik İslami anlayışın, Müslümanlığın yerleştiği devlet, az önce ifade buyurdunuz, Karahanlılar ve İdil Bulgar Devleti. Bu devlet yapısında İslami unsurlar baskın hale gelmiş midir? Yoksa kendisinden daha önceki, örneğin tarihin biraz daha eskilerine gittiğimizde Hun, Göktürk, Avar gibi devletlerdeki yapı burada da etkisi görülmektedir. Bir genel tahlilinizi rica ediyorum bu konuda. İkincisi de önünüzde çok önemli kaynaklar olduğunu ben buradan görüyorum, dinleyicilerimiz göremiyor. Onları duyurur musunuz? Hükümler tiplemesini daha önceki örneklerine dayanarak, hocam biraz fazla sordum galiba, siz bu devlet yapısından buyurun.
Evet, tabii geleneksel Türk devlet teşkilatında bir devamlılık vardır. İslamiyet öncesindeki bir takım gelenekler, devlet gelenekleri, yine kullanılan kültür ve dil, usuller, uygulamalar büyük oranda temel teşkil eder, devam etmiştir. Ancak İslamiyet'le çelişen bir durum vardı da bu ortadan kalktı diyebileceğimiz hususlar konusuna baktığımız zaman bir dönüşüm, uyarlama vardır ama kültür değişimi anlamında bunu söyleyebiliriz. bir tekamülden bahsedebiliriz. Yani bir sentezden bahsedebiliriz burada. Mesela Karahanlı hükümdarları kullandıkları ünvanlarda, sıfatlarda, lakaplarda, şahıs olarak aldıkları ünvanlarda kendilerini büyük hükümdar, Tanrı'nın yeryüzündeki kut sahibi, temsilcisi
yani hocam,
olarak
kök,
tanımlıyorlar. Yani
kök tengride kutbu olmuş mu diyor.
Mesela Kutadgu Bilig bize burada şeyi veriyor. Yani öncesiyle sonrayı tanımlamamızı sağlıyor. Kutadgu Bilig'deki tanımlamalara göre hükümdar bir yaptıklarından öncelikle vicdanen insan olarak Tanrı'ya karşı sorumludur. Çünkü kendisine kutu veren, yani o hükümdarlığı nasip eden Tanrı'dır. İkinci olarak da halka karşı sorumludur. Yani millete karşı, devlete karşı sorumludur. Burada biz kutu iki türlü görüyoruz. Bir, halk isteyecek sizi. İki, Tanrı da bu istek doğrultusunda sizi getirmiş olacak. Yani ikisinin örtüşmesi gerekiyor. Birisini razı etmezseniz, yani halkı razı etmezseniz Tanrı'yı da razı etmemiş olursunuz. Eğer Tanrı'yı razı etmezseniz halkı da razı etmemiş olursunuz. Aslında bu bir bütündür. Yani ayrılmaz bir bütündür. Birbiriyle örtüşür. Siz doğru olduğunuz, halkın dili tercümanı olduğunuz zaman Tanrı da size kut vermiş oluyor zaten. Böyle bir tanımlama görüyoruz. İlginçtir. Bu zaten günümüzün modern demokrasi hayatında da tanımlanan şeydir. Yani elbette halktan bağımsız bir bey, lider düşünülemez. Şöyle, geçen de ifade ettik. El mi yaman, bey mi yaman? El cevap, elbette el yaman. Yani elbette halk yamandır. Gerçekten devamlı olan, devlette devamlılığı yaşatacak olan millettir, halktır ve toplum bu anlamda iyi temsil, doğru temsil edildiği sürece liderine sahip çıkacaktır. Lider de bunu hak ediyor demektir. Bu şekilde bir tanımlamadan bahsediyoruz. Karahanlı Devleti'nde ideal devlet adamı tipini burada Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de kutluluk bilgisi ya da mutluluk bilgisi, kutun verilmesiyle ilgili hikayelerin anlatıldığı, örneklerin verildiği eserde ortaya konuyor. Şöyle diyor Kutadgu Bilig'de, diyor ki, ukuş kadrini hem ukuşluk bilir, bilik satsa bilge biliklik alır. Şöyle, aklın kıymetini yine akıllı bilir. Alimin sattığı bilgiyi de yine bilgili birisi alır. Cahil almaz diyor. Yine hükümdarla ilgili söylediği şey de, bilik kıymetini biliklik bilir, bilginin kıymetini bilgili bilir. Ukuşka ağırlık bilikten gelir. Yani akıla hürmet ise, akıllı olana, bilgili olana saygı ise bilgiden kaynaklanır, bilgiden gelir. Bilgelerin değerini de bilgeler bilir diyoruz. Biz burada yeni bir tabirle, yani darb-ı mesel, atalar sözü dediğimiz şeyle Yusuf Has Hacip'in dilinden konuşursak, marifet iltifata tabidir. İltifatsız marifet zayidir. Yani kim bilgiye iltifat ederse o bilgi değerli hale gelir. İltifat etmezseniz o bilgi, o bilgiyi bilenle beraber yok olur. Dolayısıyla Karahanlı dönemi büyük bir kültür birikiminin yaşandığı, aynı zamanda değişimlerin de olduğu, bir medeniyet havzasının oluştuğu bir dönem. Karahanlı devleti bir medeniyet tasavvuruna sahipti. Bir medeniyet düşüncesine sahipti.
Hocam peki bu medeniyet düşüncesini ve bilgiyle ilişkisini daha geriye götürmek mümkün olabilir mi?
Bilim Türk ve teknolojiyle ilgili yani bu hocam, gelişmeler. Tabii.
Bunu daha geriye örneğin işte kök tenride kutbu olmuş Ülük Bilge Kağan. Buradaki bu Bilge Kağan da bir bilgiyle ilişkisi anlamını taşıyor mu Türk önderlerinin ve Türk milletinin?
Elbette. Tam da isabetli bir soru sordunuz. Gök Tanrı dininin döneminde Göktürklerde biz Kağan'ın Bilge Kağan olması, evet, bilgelik vasfı ön plandadır. Dikkatimizi çeken şeylerden birisi bu. Bilge olmalıdır. İki, köni olmalıdır. Yani könilik vasfı, adillik, adalet sahibi olmalı. Adalet neye göre? Haksızlık karşısında durmak, zulme engel olmak veya şöyle söyleyelim, hak sahibine hakkını vermesini, verdirmesini bilmek. İdarecinin görevidir. Liderin ve hükümdarın görevidir. Burada da Kağan'ın, Han'ın görevidir. Karahanlı Hakan'ın görevidir. Hakan'ın böylece biz görev anlamında sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğini, buna karşılık da görevini yapan Hakan'a itaatin şartlarını anlıyoruz. Ahmet Yesevi, yani Yusuf Has Hacib'in dışında Ahmet Yesevi de bu durumu destekleyecek nasihatlerde bulunuyor halka.
Yine hocam bu önünüzdeki kitap.
Ahmet Yesevi'nin elimizde bir Divan-ı Hikmet adlı eseri var. Orada da Ahmet Yesevi şöyle diyor. Yusuf Has Hacib ile aynı şeyleri söylüyor neredeyse. Yesevi hikmetini, şiirini alim işitsin. Yesevi'nin şiirini diyor. Ancak alim işitir, cahil işitemez. Alim olan anlar sözümü diyor. İşitenler hepsi maksada erişsin. Cevherler madeninden bir nükte alsın. Yani bu özlü sözlerden bir nükte alsın. İşitmeyenler hepsi hasrette kalsın diyor. Tabii ki burada bilgiye verilen değere atıf var. Bilgiyi alabilecek kişinin de bilge olması gerektiği, yani belli bir düzeyde okuryazarlığı olması gerektiği ifade ediliyor. Yine hikmetlerimi, şiirlerimi dertsiz, muhabbetsiz kişiye okumayın. Paha biçilmez cevherini cahillere satmayın. Satmaya çalışmayın.
Kızıyor da hocam.
Aynı şeyi söylüyor. Evet. Yani Yusuf Has Hacib de öyle diyor zaten. Bilik kıymetini bilikler bilir. Okuşkarlık bilikten gelir. Yani insanın gerçek üstünlüğü de bilgiden kaynaklanır. Burada bir medeniyet tasavvuru. Evet. Yine burada üzerinde durmamız gereken konu. Neden bunu söylüyoruz? Çünkü Osmanlı Devleti'nin cihan devleti olduğu, büyük dünya devleti olduğu, süper güç olduğu tabiri caizse dönemde kullandığı dil Karahanlı Hakaniye Türkçesi ile aynı dildir. Bu dildir yani. Dolayısıyla 16. yüzyıl Türkçesinde bu cümleyi kullandığınızda okuyan herkes bu cümleyi anlardı, Türkçe olarak anlardı, kullanırdı. Ve şiir dili olarak da yaşamaktaydı.
Tabi hocam Kaygısız Abdal'ı da Abdal Musa'yı da biz bugün okuduğumuzda çok son derece rahat bir şekilde anlıyoruz.
Dolayısıyla Karahanlılar'da başlayan süreç, değişim, kültür ve medeniyet birikimi taşınmıştır. Coğrafi olarak Anadolu'ya da taşınmıştır, Balkanlara da taşınmıştır. Bir devamlılık vardır yani Karahanlılar'dan Osmanlılara ve hatta biz bunu yok farz etmemeliyiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarihi kökleri olan ve bu derinlikleri halkına da öğretmesi gereken, sürekli de bunları konuşmamız gereken bir kültür mirasının, büyük bir kültürün, yüksek kültürün sahibidir.
Evet hocam, az önce önemli bir vurguda bulundunuz, bir medeniyet tasavvuru anlamında. İslamiyet'ten önce Türklerin Türklüğünden gelen bir bilgiye saygı ve daha sonra Müslümanlık kendilerine nasip edildikten sonra da yine Müslümanlığın bizzat kendisinden gelen Hazreti Peygamber Efendimizin de ifadeleriyle ilim içinde de olsa git ara türünden bilgiye ve ilime gösterilen büyük teveccüh ikisi örtüşmüş durumda. Ama bu bir zamanlar doruk yapan Türk İslam medeniyeti zaman içerisinde acaba eğer eleştirmek gerekirse ki bence bir hatamız varsa önce bizim kendimizi eleştirmemiz gerekiyor hocam. Bilgiye saygıdan ve bilgiden uzaklaşıyor muyuz? Bu güncel bir soru hocam. Yorumunuzu gerçekten merak ediyorum.
Evet, nerede kaybediyoruz ile ilgili soru tabii ki hocam. Önemli. Tabii bizim en önemli unsurlarımız eğitim ile ilgili gelişmeler ve dünyadaki gelişmeleri takip etme. Yani bilgiye önem verme, değer verme, yenilikleri takip etme ile ilgili kurumlarımızın veya bireylerimizin, eğitim sistemimizin bu konuya ilgili durumudur. Bu gerçekten önem taşıyor. İkinci bir husus ise devlet teşkilatında vazgeçilmez şekilde devamlılık olacak şekilde devlet kademelerinde görev alacak kişilerinde çok iyi bir yetişmişlik sahibi olmaları gerekiyor. Mesela bizde kaybetme nerede başlıyor diye soracak olursanız ben 16. yüzyılda başlayan Beşik Ulemalığı sisteminde görürüm. Yani şöyle ki mesela 1526 yılında bir medresede 3 yılda bir kitabı okuyup mezun olabilen bir öğrenci 1595'e geldiğimizde yani bir 70 yıl sonrasında aynı kitabı 3 ayda ya da 6 ayda okuyup geçebiliyordu. Bir öğrenci 1526 yılında 15-20 yıl okuyarak bir göreve gelebiliyorsa 1595 yılında 1-2 yılda, 3 yılda gelebiliyordu. Şimdi arada bir 15 yıllık fark var, eğitim farkı var. Ve aynı göreve atadığınız kişi sizin 50 yıl, 100 yıl önce atadığınız kişiden daha az bir tahsille o göreve gelebiliyordu. Dolayısıyla okulların içi de boşalmıştı.
Hocam buradan sonra
derse girmeyen hocaların sayısı artmıştı. Derse girmeyen öğrencilerin sayısı artmıştı. Bir düzende eğitim ilmiye teşkilatında müthiş bir bozulma söz konusuydu. Yani ve ayrıca müfredat kısmında da, yani programlara baktığımız zaman onların uygulanmasında da gerçekten ciddi sorunlar var. Askeri teşkilattaki ve maliyedeki bozulmalar bunun üzerine gelmiştir. Ve tabii ki saray okullarının bozulmuş olması, yani Enderun Birun sisteminin bozulmuş olması, yine askeri ocakların bozulmuş olması, bunun en başında da Şehzade Mektebi'nin bozulmuş olması. Yani kafese hapsedilen Şehzade'nin mektebinden bahsedemeyiz. Kafes uygulaması Osmanlı hükümdarını yok eden bir uygulama olmuştur. Ekber ve Erşet sistemi gelmiştir ama o Erşet yaşına, yani en yaşlı yaşa gelinceye kadar kafeste tutulmuştur o insan. Bir tehdit olarak görülmüştür. Dolayısıyla biz kafesten tahta geçirilmiş olan hükümdarların 17. yüzyılda devleti idare etmesinden bahsediyoruz. Ve tabii ki Köprülü Mehmet Paşa ya da bazı valide sultanlar olmasaydı devlet o dönemde bile kurtulamayacaktı.
Evet hocam.
Evet.
Değerli dinleyicilerimize bir de şunu vurgulayalım. Biz dünü, bizim bugünümüzü anlamak ve yarının gelecek kurgumuza yardımcı olması için Türk tarihinin izindeyiz. Değerli dinleyicilerimiz, doçent doktor Güray Kırpık hocamızla da bu anlayıştayız. Hocam zamanımız daralıyor. Saray teşkilatını merak ediyorum. Karahanlılar'da.
Saray teşkilatı da oldukça gelişmiş ve oturmuş görünüyor. Kaşgar'da, Semerkant'ta, Buhara'da, Balasagun şehirlerinde birçok saray yaptırmıştı Kaşgarlı ailesi. Tabii Karahanlı ailesinin çok yapılı, çok sayıda devletlere ayrılmış olmasından da kaynaklanan birçok eserinin günümüze ulaştığını görüyoruz. Saray teşkilatında baktığımız zaman Ulu Hacip sarayın bir teşrifat sorumlusu olarak karşımıza çıkıyor. Büyük Hacip ya da Hacibi Bozork diyoruz biz buna.
Yani hocam bugünkü Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri gibi bir makam mı?
Evet, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğine benzetilebilir. Gerçekten de bütün resmi görüşmelerden, yazışmalardan, haberleşmelerden de sorumlu o kişidir. Hacip aynı zamanda halkla olan ilişkileri, diğer devlet adamlarıyla, devletlerle olan ilişkileri yürüten kişi olmakla birlikte bir diğer yönü de askeri görevidir. Yani kendisi ordu komutanlığı da yapabilen bir askeri vasıftaki kişidir. Çok yönlü bir insandır. Okumuş bir İlim adamıdır. İyi bir tahsil görmüştür. Yusuf Has Hacip bir Hacibi Bozork idi. Yani Ulu Hacip idi, Büyük Hacip idi.
Peki hocam, subaşılık sistemi Karahanlılara, Gaznelilere geldiğimizde, Selçuklulara geldiğimizde artık kalkmış mı?
Selçuklularda var.
Subaşılık.
Subaşılık var.
Karahanlı'da, Gazne'de hocam?
Karahanlılarda subaşı şeklinde değil de buyruklar şeklinde görüyoruz. Yani sub kelimesini yine Karahanlılarda da görüyoruz. Ordu anlamındadır. Subaşı kavramını da Karahanlıların ikinci döneminde, bu 1040'lı yıllardan itibaren görmekteyiz. Yani
kalkmadığını söyleyebiliriz.
Var, var yani. Evet, subaşılık var. Mesela Hacib'in emrinde birçok buyruklar vardır. Buyruk adı verilen emirler vardır. Buyrukların emri altında da bekçiler, gece ve gündüz nöbetçileri adıyla bildiğimiz kişiler var. Kapıcı başları var. Kapuk başı deniliyor. Onların emrinde kapuk erleri var. Yani kapucu başının ya da kapıcı başının emrinde er dediğimiz askerler, evet, sınıfı var.
Güray hocam, yavaş yavaş sonuna geldik programımızın. Saray teşkilatını da konuştuk ama diplomasisi, Karahanlıların çevre ülkelerle ilişkileri, savaşları ve siyasi tarihine çok fazla zaman ayıramadık. Eğer uygun olursa, bilmiyorum Neslihan'da ne diyecek, haftaya buradan evet, devam.
Tabii divan üzerinde de biraz konuşmak yararlı olacaktır. Ayrıca devlet teşkilatının taşra teşkilatı kısmı var. Kültür eserleri ve
şehirler
günümüze
var hocam,
kalan evet, binalar, yapılar anlamında da pek çok konuya.
Haftaya hocam gerekiyor. Kaldığımız yerden devam edelim ama bir duyurumuz daha var. Onu da paylaşalım dinleyicilerimizle ve veda edelim. Geçen haftalarda kitap için bizi aramıştın. Nilüfer Baş adlı dinleyicimiz. Bize bıraktığı telefon numarasından ulaşamıyoruz. Eğer dinliyorsa bizi lütfen tekrar arasın ki kitabını kendisine ulaştırabilirim. Doçent Doktor Güray Kırpık hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Hocam ayağınıza sağlık, ağzınıza sağlık.
Ben teşekkür ederim Sedat Bey.
Haftaya görüşmeyi umuyoruz değerli dinleyicilerimiz. Yapımcımız Destan Değirmencioğlu ile birlikte ben Sedat Ağaoğlu. Bir haftanız mutlu geçsin, huzurlu geçsin. Haftaya görüşelim.
Türk tarihinin izinde.